O kişi kredi vermek istemiyorsa şirketin batacağını biliyordur. Niye versin ki kardeşim? Kredi bir hak değil. Kredi bir ödül. Bunun dışında bir model yok. Kapitalizmin içinde bunun dışında bir model yok.
Batacak mı şirkette?
Batacaklar ve batsınlar da zaten. Mehmet Şimşek'i işte yabancı sermayenin temsilcisi olarak atanmış bir kişi olarak gördüklerini görüp son derece üzülüyorum. Bir insanın yabancı sermaye çevreleriyle iyi geçinmesiyle onların ajanı gibi davranması arasında çok ciddi bir fark vardır.
TB, merhaba.
Merhabalar sevgili Semih.
Nasılsınız?
Biraz yorgunum, biraz da üzgünüm. Yani işte 10 yılda bir şöyle bir Ayvalık'ta bir aylık kısa bir tatil yapalım dedik. Teknenin ortasından buldular, ne Türkiye'yi kurtarmaya geri geldik. Yani ne yapacak bu ülke Atilla Yaşadası? Valla ben de bilmiyorum yani.
Bu vatanın size ihtiyacı var. Uzun tatil yapmayın.
Artık yani yükü başkasına devretmek istiyorum.
Atiye Bey, çok spekülatif bir yayın bizi bekliyor.
Allah Allah. Evet. Hiç daha önce yapmadınız.
Hiç yapmadığımız şey. Ne konuşacağız? Kısaca onlardan bahsedelim. Birincisi, Mehmet Şimşek'in istifası çok konuşuldu. Kendisi de söyledi, resmi açıklama da yapıldı ama tartışma devam ediyor. Ben biraz hani istifa ettim etmedim konusuna girmeyeceğiz. Zaten o konuda söylendi. Ederse ne olur soracağım size. Farklı senaryo çizer misiniz bize Mehmet Şimşek'in gittiği durumlarda diye. İkincisi, reel sektör ciddi sıkıntı içerisinde. İşsizliğin artışı da biraz oraya bağlı. Reel sektörün biraz son durumunu size soracağım. Bir de 2-3 tane kısa sorumuz var. Hı hı. Her bölümde olduğu gibi. İstiyorsanız başlayalım.
Lütfen.
Mehmet Şimşek istifa etti. Son dakikasını gördünüz televizyonda.
Teknede haber verdiler.
Teknede haber verdi. Helikopter geldi, sizi aldı.
Aynen öyle.
İstanbul inene kadar Türkiye ekonomisi ne oldu?
Piyasaları mahvet. Diğer her şeyi bir kenara bırakalım. Türkiye'ye bu yaz belki 30-40 milyar dolar daha fazla sıcak para gelecekti. Önce dış koşullar, Türkiye'nin elinde olmayan koşullar, işte Orta Doğu Savaşı gibi. Ama Mehmet Şimşek olayı bir kez daha bütün insanların artık zihinlerinden silmeye başladıkları güvensizlikleri, belirsizlikleri geri getirdi. Yine para çıkışı var. Daha da önemlisi, para girişi gecikti ve önümüzde de 3-4 aylık bir fırsat penceresi vardı. Bunu artık geri alabileceğimizi zannetmiyorum.
Ya bu dedikodu bile yetti mi işe bozmaya?
Yetti tabii ki yani. Çünkü the program is Mehmet Şimşek. Ben sürekli yabancı müşterilerime söyledim. Yani Mehmet Şimşek gittiğinde Fatih Karahan, değerli meslektaşları ve diğer bütün bürokratlara olan saygımdan kusur etmemek kaydıyla programın yüzü o, beyni o.
Başka bir isim dolduramaz mı oraya?
Dolduramaz. AKP kadrolarında yok. Maalesef bazı değerli meslektaşlarımın Mehmet Şimşek'i işte yabancı sermayenin temsilcisi olarak atanmış bir kişi olarak gördüklerini görüp son derece ciddi olarak üzülüyorum. Bir insanın yabancı sermaye çevreleriyle iyi geçinmesiyle onların ajanı gibi davranması arasında çok ciddi bir fark vardır. Dün işte Özge Hanım, değerli Cambridge doçenti, onun söylediklerini çok önemli. Ekonomi 101 öğrencisi bile Türkiye'nin içinde bulunduğu durumda ne yapılacağını bilir. Mehmet Şimşek veyahut da başka birisi yabancı sermayenin temsilcisi değil. Oraya atanan kişinin ne yapması gerekiyorsa onu yapıyor. Ha, eksik yapıyor ama bu da Mehmet Şimşek'in suçu değil. Yani çünkü patron bu kadarına müsaade ediyor. İstifasını ben veya istifa edeceğini hiç zannetmiyorum. Ama görevden alınmasının Türkiye'nin yani Naci Ağbal döneminde bile karşılaşmadığı bir kredibilite şokuyla sonlanacağını düşünüyorum. Yani bir de artık kimse Türkiye'ye güvenmez.
Bunu aynısını şey döneminde söyledik. Nebati döneminde de söyledik.
Evet.
Berat abi. Ama güvendi galiba.
1,5 yıl sürdü. İnsanlar beklentilerini nasıl belirliyor diye sorduğumuzda geçmişteki tecrübelerin sıklığına göre belirleniyor. Yani ne kadar çok kandırılırsanız daha sonraki sefere kandırılma olasılığınız o kadar düşük. Artık kaç defa şey yaptı. Türkiye'de eminim Mehmet Şimşek'ten kat kat iyi ekonomistler, kariyerli ekonomistler vardır ama yabancı dünyayla ilişkileri kurabilecek, onların dilinden anlayan ve aynı zamanda da iyi bir ekonomist ve iyi bir ekonomi politikası uygulayıcısı olan başka bir isim yok iktidar kadrosunda.
Bir de AK Parti var tabii. AK Parti.
Küçük bir parantez, sormadım biliyorum ama ben bu yüzden de Mehmet Şimşek'in istifa ettiği dedikodu veya duyumlarına kesinlikle inanmıyorum. Mehmet Şimşek pek çok konuda eleştirileri haklı olabilir. Ama aptal bir insan değildir. Eğer gönüllü olarak istifa ederse ondan sonra Türkiye'nin başına gelecek her şeyden sorumlu tutulur ve bir daha dünyada kendine kaçacak delik bulamaz. O yüzden görevden alınmayı bekler en fazla. Veyahut da görevden alınmasını ister. Bu arada konuyu yani bakış açın Türkiye'ye ne olur güzel. Ben aslında ama bu kavganın öznesinin Mehmet Şimşek olmadığını düşünüyorum. Bu konuda bazı epistemolojik kopuşlarım var. Bunları müsaadenle nakletmek isterim.
Tabii ki.
Aslında şu anda biz OVP'nin ruhu üzerine yaşanan akıl almaz bir mücadele seyrediyoruz. Bir yanda Mehmet Şimşek ve Atilla Eşref.
Başka kimse bulamadı değil mi?
Var aslında.
Var, şaka yapıyorsun. Şaka.
Bankalar ve büyük sermaye var. İstanbul sermayesi hiç bu topa girmiyor ama onlar hiç şikayetçi. Dikkat edersen hiç topa girmiyorlar. Öteki tarafta halk, tabii, küçük iş kesimi, KOBİ'ler, rant sermayesi.
Bayağı geniş.
Tabii ki AKP içinde eski heterodoks günlere geri dönmek isteyen çok zengin bir danışmanlar topluluğu. Şu anda OVP daha ileri götürecek mi programı değil mi kavgasını veriyorlar. Anladığım kadarıyla yeni vergi paketleri hazırlandı. Bunların OVP'ye entegre edilmesi söz konusu ve bunlar daha da can yakacak. Zaten şu anda dikkat çekmiyor ama Mehmet Şimşek vergi paketleriyle istediğini elde edemedi. Yine elindeki yasal gücü kullanarak kiracıların üstüne gidiyor. İşte şu bu şirkete ceza kesiyor, şu bu. Bayağı para topluyor ama tabii bunlar informal yollar. Perakende yollar, toptancı yollarla yapılmasını istiyor. Daha önceki tartışmalardan anladığım kadarıyla ortaya çıkacak vergi paketleri tam sosyalist ekonomistlerin istediği gibi. Yani yükü fakirden zengine taşıyacak. Bu fakirin yükünün ortadan kalkacağı anlamına gelmez, daha da paylaşılacağı anlamına gelir. Tabii bu bütün fincancı katırlarını ürkütüyor. Yıllardır vergi vermemiş bir iş dünyasından bahsediyoruz. Hiçbir yapıcılığı, üreticiliği veyahut da yaratıcılığı olmamasına rağmen sırf partiye yakın olduğu için para kazanmış olanlardan bahsediyoruz. Bir de Türkiye'de herhangi siyasi partiye aidatı, vergi vermeyi gönüllü bir faaliyet olarak kabul eden, canı istemediği zaman vermeyen bir zengin zümresi var. Bunlar da üstlerine gidilmesinden son derece şikayetçi. Bütün bu gruplar birleşti şimdi. AKP içinde de Mehmet Şimşek'in gelmesiyle güç kaybeden eski ekol onlarla işbirliği içinde orta vadeli programı sulandırmaya çalışıyorlar. Kim kazanacak bilemiyorum. Ha, bütün meslektaşlarım onlar kazanacak. Mehmet Şimşek pasifize edilecek diyor. Ondan sonra istifa edebilir. Çünkü artık kendisinin yapabileceği bir şey kalmamıştır. Veyahut da görevden alınmasını bekler. Ama ben o kadar umutsuz değilim. Yine Özge Hanım'ın, doçent doktor Özge Hanım'ın videosu hakikaten çok güzeldi. İki defa seyrettim. Şu ana kadar Erdoğan 10 yıldır kimseye vermediği yetkiyi Mehmet Şimşek'e verdi.
Evet,
değil mi?
Evet.
Bu kadar sabretti. Şimdi ben kendimi Erdoğan'ın yerine koyuyorum. Burayı silelim. Bu çok kötü.
O zaman ekoseviçe şey getir. Ekoseviçe.
Ceketi getir. Ya şimdi yüzdüm kuyruğuna geldim.
Tamam. Kuyruğuna geldim ama.
Geldi. Sonra. Geldi.
Öyle mi?
Bir tek şey kaldı geri yani. O da doğru dürüst bir vergi paketi çıkartıp bir 708 milyar lira hasıla toplamak. Geldi derken şu. Ortada iki sorun var. Bir konjonktürel sorun. Enflasyon ve cari açığın finansmanı sorunlarının çözümü. İkincisi çok daha büyük olan ve yapısal reformlar gerektiren kalkınma meselesi var. Türkiye'nin layık olduğu ve ait olduğu modern medeniyetler ve güçlü ekonomiler arasında o Erdoğan döneminde olmaz. Ama sıkıntılarımızı 2-3 yıl ortadan kaldıracak, enflasyonu tek hane olmasa da %10'lara kadar indirebilecek yolun sonuna geldik. Ve 2 ay sonra bu programı izleyenler enflasyon 45'e düştüğünde ya adam belki de haklı diyecekler. Ama ondan aşağı düşürebilmeniz için artık para politikası yetmiyor. Ciddi bir şekilde vergi toplamanız lazım. Ya bir bu adımı atabilse Erdoğan ve Erdoğan yahu bir 6 ayda nasıl olsa seçim yapmayacağım. En azından şimdilik yapmak zorunda değilim. Daha önümde 3 yılım var. Özgür Özel de ben ne zaman istesem seçime gitmek zorunda. Hangi muhalefet seçimi reddedebilir ki? Bir 6 ay daha dayanayım. Vereyim bu adama yetkiyi.
Görüyorsun etkiyi.
Görsün ve anında alalım görüntüyü şeklinde. Ya da yine aynı şeyi bu sefer tam tersinden. Tamam ben şimdi eski ekole döndüm. Herkese zam yaptık. Faizleri sıfırladık. Ya 3 ay sonra enflasyon patlayacak. 3 ay benim oylarım artacak. 4. ayın sonunda halk yine kapıma gelecek, yakama yapışacak. Yani nereden bakarsan bak hani rasyonalite güzellik gibi, sanat gibi kişiye göre değişir. Bunu da kabul ediyorum. Ama makul bir nimet külfet dengesi analizi yapıldığında da birisi bunu Erdoğan'a anlatabiliyorsa ben Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'in isteklerini yerine getirmesini ya da onaylaması ihtimalinin çok düşük olmadığı düşüncesindeyim.
2 ay kaldı, 6 ay sabretsin diyorsunuz ama burada 2 tane şerh düşeceğim. İkinci soruya geçeceğiz zaten. Birinci şerhim şu. Çok ciddi oy düşüşü var. Ve bunu görüyor tabii iktidar. En son bir ankete göre İmamoğlu'nun 6 puan, Mansur Yavaş'ın 9 puan önde
oldu. Sedat Bozkurt'un naklettiği anket.
3 aşağı 5 yukarı birçok ankette araştırmada buna yakın bir şey gösteriyor.
Biz de genel seçim anketlerinin hepsini toplayıp ortalamasını çıkartıyoruz. 4 puan kadar önde CHP, AKP'den.
Az yani. CHP parti olarak.
Tabii parti olarak.
Şimdi bu durumda da sonuçta tamam daha seçime var ama esasında yavaş yavaş da hani erken seçim olacağını düşünürsek anayasa değişikliği çok zor. yavaş yavaş hazırlıklar başlaması lazım artık. En azından ön hazırlıkların başlaması lazım. Sürekli işte işsizlik artıyor. Bu kış soğuğu geçecek. İkinci soğuğu olacak. Söylemleri varken Mehmet Şimşek'e böyle 2 ay 6 ay sabretmek.
Ekonomide her öğle yemeğinin bir bedeli vardır. Nimet külfet dengesi derken bunu kastediyorum. Önümüzdeki 6 ayda seçim olacak mı? Olmayacak. Olacak. Peki önümüzdeki 6 ayın sonunda enflasyon tamam %20'ye düşmez de bayağı bir düşer. İnsanlar rahatlayıp yeniden Erdoğan'a teveccüh etmezler mi? O zaman niye 6 ay daha bekleyeyim? Şu ana kadar kusura bakma. Ahlat'ta Türkiye'de yoksulluk yoktur, çiftçiler hayatından memnun diyen bir başkan var. Bu adam mı halkın sıkıntılarına kulak verip programdan vazgeçecek? Yani söylem uymuyor.
Ama şimdi şöyle bir şey var. Enflasyon düşecek dediniz de enflasyonun 30-35'e düştüğü bir ortamda muhtemelen işsizlik çok yükselecek. Şirkette özellikle KOBİ'lerde çok büyük sıkıntı olacak ve enflasyon %30'a düşecek. Bu oy kazandırmaz ki.
%30'a değil. Eğer programa başarı şansı verirsek %20'nin altına düşer.
Düşer diyorsun.
Evet düşer.
O zaman işsiz insan enflasyon düştü diye yine Erdoğan'la AKP oy verir mi?
Bir kez daha zaman çizelgesini gözden geçirelim. Programın kötü yan etkileri önden görülüyor. Bunların Haziran 2025'te bittiğini düşünelim. Ve Erdoğan da özel dedi ki gel kardeşim madem ki istiyorsun 2026'nın başında seçim yapalım. O 6 aylık süre zarfında istediği kadar besleyebilir. İşsizi de besleyebilir, KOBİ'yi de besleyebilir. Faizleri de düşürebilir. O zaman ekonominin bu tip saçmalıklara katlanacak gücü olur. Şu anda eğer bu programdan vazgeçersek hiçbir şekilde ne zaman seçime gidilirse gidilsin seçmeni besleyecek tek bir kuruşu bile kalmaz. Bak şu anda enflasyon beklentileri o kadar yüksek katı. Ekonomiye, ekonomi programına ve Erdoğan'a güvensizlik o kadar yüksek ki maaşlara %50 zam yaptığında bu anında fiyatlara yansıyacak. Geçmişte yaşamadığımız bir şey bu. Mesela son seçimlerde Erdoğan seçimi kaybedeceğini Aralık-Ocak 2023 gibi gördü ve derhal ekonomiyi ısıtmaya başladı. Ama o zamanki şartlar bugüne nazaran çok daha iyiydi. Ekonominin sorunları çok daha düşüktü. Ve enflasyonun bu popülist tedbirlere cevap vermesi ancak seçimlerden sonra oldu. Bu sefer öyle olmayacak. Bu sefer harcadığında anında görüntü alacaksın. Dolayısıyla beklemesi için sebep var. Toplumdan gelen baskıları göğüslemesi için zamanı var. Ve eğer başarılı olursa da ben yine zannetmiyorum kazanacağını ama ciddi bir kazanma şansı olacak.
Peki, böyle diyorsunuz. Ama siz geçen programlarda ve winter is coming dediniz. Profesör Doktor Hakan Kara da moral bozmak istemem ama bunlar daha iyi günlerimiz dedi ve sanayide istihdam beklentisi söyledi. Oldukça kötü. İstihdam beklentisi sanayide. Nasıl oluyor bu? Bunu ne yapacağız? Yani dağ şey gibi yeni bir sorunumuz var.
Hiçbir şey yapmayacağız kardeşim. Nasıl? İnsanlar bir süre işsiz kalacak sonra yeniden iş bulacaklar. Daha güzel.
Yine küfür yiyeceğiz.
Ya biliyorum küfür yiyeceğimiz ama başka çaresi yok. Ya kardeşim yani biz büyücü değiliz ya. Yani biz derken ekonomi branşını diyorum. Bunun dışında bir model yok. Kapitalizmin içinde bunun dışında bir model yok.
Batacak mı şirketler?
Batacaklar ve batsınlar da zaten. Türkiye'de ilk 7 ayda 1775 tane konkordat olmuş. Ulan Türkiye'de 1 milyon kayıtlı şirket var be. Az bile olmuş. 175 bin tane olsa daha iyi olur. Bu batanların %90'ı artık zaten yaşama şansı kalmayan toplumun ve devletin onlara sunduğu kaynakları boşu boşuna sarf eden şirketler. O şirketleri işte işten çıkarttıklarının hiçbirisi de iş bulamayacak diye bir şey söz konusu değil. Neden? Batan şirketlerin çoğu emek yoğun, düşük katma değerli, düşük teknolojili ürünler ve hizmetler sunan şirketler. Ve bunlardan boşa bırakılan emek benzer dallarda çok rahatlıkla iş bulabilir. Kimseyi küçümsemiyorum yanlış anlamasın. Tekstilde sıradan bir işçi kardeşim işsiz kalır gider bir AVM'de. Bir dükkanda çalışmaya başlar, bir hizmet sektöründe, restoranda iş bulur. Konjonktürel işsizlik her zaman ekonomideki istikrarı sağlamanın bir vazgeçilmez şartı olmuştur ve sorun değildir. Eğer işsizliği konuşacaksak, biz TÜİK'in rakamlarında ortaya çıkan %17,5 genç işsizliği ve pandemiden bu yana düşmeyen %30 geniş kapsamlı işsizliği konuşalım. Bunlar Erdoğan'ın rant rejiminin, kayırmacı rejiminin doğal sonuçlarıdır. Ve bunları değiştiremezsiniz. Bunları değiştirmek için iktidarın değişmesi, Türkiye'nin gerçekten samimi olarak rasyonel bir politika ve sosyal adalet üzerine geçmesi gerekebilir. Ama eğer ben enflasyonu bir yıl içinde %15'e düşüreceksem 1775 değil 17.750 tane konkordato umurumda olmaz. Bunların toplam ciroları Türkiye'de özel sektörün katma değer içinde %1 civarındadır. Yine aynı şekilde Tabii kimse hiçbir gün işsiz kalmasın. Zaten o yüzden işsizlik sigortasını icat ettik. Biz kapitalist ekonomistler. Ama başka çaresi yok kardeşim. Hem bir de şunu da anlamıyor insanlar. Bak, teknolojik değişim, talep değişimi şu bu sebebiyle her zaman bir sektör öne çıkar, bir tanesi batar, bir tanesi doğar aniden hiç yokken. Ve eğer hiç işsizlik olmasa bu yeni doğan sektörler nereden istihdam bulacaklar? Yani bir miktar işsizlik ve bir miktar enflasyon ekonominin yolunda hareket edebilmesi için son derece gereklidir. Bunlar beni hiçbir şekilde korkutmuyor. Ve bunların ödenmesi gereken bir bedel olduğunu da çok açıkça söylüyorum. Şunu da söylemek istiyorum. Şikayet edenler, bağıranlar, çağıran şirket. Bir kere Türkiye'de basında iki ruhluk var abi. Tamam mı? Somut olarak yani Jekyll ve Hyde ya da daha da kötü Sibyl sendromu derdik eskiden. Bilmiyorum hala kullanılıyor mu? Basında her gün yer alan bir numaralı haber. Pis, şişman kapitalist, sömürücü patron. Doğru mu yanlış mı? İki, zavallı, batan, kar edemeyen şirket. Ulan hangisi doğru be? İkisi birden doğru olabilir mi?
Olabilir.
İkisi hayır olamaz. Kesinlikle. İkisi de yanlış.
Bazı her patron büyük değil ki. Her patron zengin değil ki.
Evet ama aynı kişileri kastederek de aynı haberi yapıyorlar be Semihciğim. Sen şimdi burada şeytanın avukatlığını yapma. Ben genel konuşuyorum zaten. Yani bir gün iş dünyasına düşmanız. Aman bir tane şirket batarsa gözyaşları içinde ağlıyoruz. Ya kardeşim biraz samimi olun kendinizle ya.
Peki siz bu kredinin fazla kısıldığına, finansmana erişimin çok zorlaştığına katılır mısınız?
Kesinlikle katılmıyorum. Bence daha da kısılsın. Bence tüketici kredileri sıfırlansın. Kesinlikle katılmıyorum.
Ticari diyorum ben.
Ticarilerde de bedelini ödesinler abi. Adam %60'a kredi
ödese alıyor. De ulaşamıyor deniyor biliyorsun.
Ulaşılamıyorsa sebebi adamın yakında konkordatoya gidecek olmasını bankanın bilmesidir. Bugün Türkiye'de İş dünyası konusunda en iyi istihbaratı olan İstanbul dışında şube müdürleridir. O kişi kredi vermek istemiyorsa şirketin batacağını biliyordur. Niye versin ki kardeşim? Kredi bir hak değil. Kredi bir ödül. Dünyada şu anda dünya nüfusunun %60'ını teşkil eden 80'den fazla gelişmekte ülke hiçbir şekilde dış krediye ulaşamıyor. Ne büyük adaletsizlik değil mi? Vermiyor kapitalist sistem. Vermek zorunda da değil. Başkaları yardım etsin. Türkiye'de de böyle. Banka vermiyor kardeşim. Demek ki bildiği vardır. Sen gerekli şirketindeki düzeltmeleri yap, malını sat, yurt dışındaki paranı getir, şahsi servetini sermaye olarak şirketine ekle, ondan sonra git kredi iste. Ben sana anlatayım. Yani bu hakikaten çünkü niye kızdığımı. Şu anda ben de bak birden dikkat edersen 10 dakika içinde televizyonun bir numaralı savunucusundan en sıradan sosyalist. Bak abicim. Bütün bu rezillikler önce kredi garanti fonuyla başladı.
KGF.
Ondan önce insanların hafızası kısa, isimlerini vermeyeyim. Türkiye'nin en büyük enerji ve gıda şirketleri bankaların gırtlağına yapışmış. Ya 20 milyar dolar borcum yeniden yapılandır ya ben iflas ediyorum demişti. Onu yaptık. Bankalara dendi ki yeniden yapılandır. Başka çaremiz yok. Sonra kredi garanti fonuyla bütün özel sektörün kötü kredileri önce bankalara, bankalardan da devlete yüklendi. Yine özel sektörü kurtardık. Pandemi geldi. Yardımlar kime gitti? Senin benim cebime gitmedi. Zavallı sokak sanatçısına gitmedi. Kime gitti abi? Bir insanı pandemiden dolayı vergiden muaf tutmak senin benim işime gelmez ki. Büyük şirketlerin gelir. Ondan sonra ne oldu? NAS politikalarıyla %5, %6'dan kredi verdik 5 yıl vadeli ya. Merkez Bankası kredi vermeye başladı ya. Peki bütün bu süre zarfında bu arkadaşlardan hiçbir tanesi verimliye yatırım yaptı mı? Kaç tanesi yapay zeka iş modellerine soktu? Kapitalizmde çok basit bir kural vardır. Kadercilik yoktur. Senin başına ne geliyorsa senin aptallığın yüzündendir. Şu anda da olan o. Batması gerekenler batsın. İnan bana bu özel sektörden gelen şikayetlere kulak açar, toplum olarak bunlara karşı en ufak bir sempati duyarsak, Türkiye'nin kalkınma ihtimalini ortadan kaldırırız. Çok acı bir orman kanunu geçerli olacak Türkiye'nin hayatta kalması ya da herhangi bir ekonominin hayatta kalması için. Batması gereken batacak. Doğru. Kurunun yanında yaş da yanar. Ama bazı insanlar cinayet işliyor diye ekmek bıçağını da yasaklayamayız. Bu da aynı şekilde. İflas mekanizması, kapitalizmin hayatta kalması, yeni şirketlerin büyüyüp dev bir meşe haline gelmesi için en gerekli koşullardan biridir. Buna engel olduğunuz anda ekonomi işte felç olur.
Türkiye'de, Türkiye ekonomisinde gerçekten çok cesur bir yorumcusunuz ekonomistiniz de tabii.
Pardon, şu burada anda şey gözükmüyor değil mi? Kurşun geçirmez yediğim. Onu çekme. Onu çekme.
Gerçekten. Çünkü biliyorsunuz şu anki muhalefete yakın veya muhalif ekonomistlerin birçoğu sizin gibi düşünmüyor. Biraz kredi musluğunun açılması gerektiğini, fazla sıkıldığını.
Hepsiyle tartışmaya hazırım vallahi. En çok kızdığım şey şu. Yorum yapmak var analiz yapmak var. Muhalefetteki ekonomistler arzu ettikleri bir yorum yapabilirler. Bunu bana geleneksel veyahut da uluslararası alanda kabul görmüş ekonomik analiz olarak satmasınlar. Halka yalan söylüyorlar. Siyaset sen sosyal adalet bölüşümcü olabilirsin. Eyvallah. Ama bu objektif bir analiz değildir. Ben elden geldiği kadar objektif analiz yapıyorum.
Çok sağ ol. Çok teşekkür ederiz.
Bir tek de ben haklıyım. Yani bu zaten herkes biliyor da neyse.
Düşman kazanma konusunda çok başarılısınız.
Vallahi küçük yaştan beri çenemi kapatamadığım için ailemden başlayıp okuldaki öğrenci ve diğer öğretmenlere kadar ömrüm boyunca dayak yedim. Mani olamıyorum kendime.
Merkez Bankası Ağustos ayına dair piyasa enflasyon beklentilerini açıkladı. Piyasa katılımcı 1.3 puan azaldı, 28.7. Reel sektör 1.7 azaldı, 53.8. Hane halkının enflasyon beklentisi ise 1.1 arttı, %73. Fatih Karan da söylüyordu beklenti arasındaki farklılaşma. Ne diyorsunuz? Şimdi, vatandaşımız yüksek enflasyon, iş dünyamızda düşük enflasyon.
Ben sosyalist ekonomistlere, muhalif ekonomistlere söyleyeyim.
Taktınız onları.
Özel sektör ve hane halkı enflasyon beklentisinin ortalama sanalım 60'larda. Politika faizini hangi akılla düşüreceksin? Allah rızası için bu şartlar altında politika faizi düşürülmelidir dersen ekonomi bilimine ihanet etmiş olmuyor musun? 2. Krediler çok pahalı diyen kardeşlerime soruyorum. Ya özel sektörün kendisi enflasyon beklentisi 73 diyor. 65-75'ten kredi buluyor. Yani adam açık açık söylüyor ben negatif faizle kredi alıyorum diye. Neden şikayet ediyorlar ben anlamıyorum. Tabii ki daha yüksek olacak kredi faizleri ama bütün bunun gösterdiği şu var. Yani eğer önümüzdeki 6 ila 9 ayda faiz indirimi gelirse bu tamamen siyasi baskıyladır. Ve programında artık fiili ömrünü, raf ömrünü bitirmiş olması demektir. Çünkü Merkez Bankası çok açıkça artık para politikası kararları alırken bu anketlere de dikkat edeceğini söylüyor. Ya kardeşim 73 özel sektörün enflasyon beklentisi. Nasıl düşünüyorsun? Hangi kafa?
Hane halkın.
Hane halkın. Özel sektörün 58 miydi? Çok özür diliyorum.
Reel sektörün 53.8, piyasa katılımcıları bu çok şey zaten 28.
Evet.
Piyasa katında çok şey.
Çünkü aksi halde eğer 28 yazmazlarsa piyasa
katılım hakkını alamıyorlar.
Katılım hakkını alamıyorlar.
Peki borsa?
Borsa vallahi yani
keyifsiz çok.
Efendim?
Çok keyifsiz.
Keyifsiz yani tabii şimdi hani borsa artık yerli yatırımcıyla gitmez. Yabancı yatırımcı da bu şartlar altında gelmez. Üçüncü ve asıl önemli sorun bence dünyanın hiçbir yerinde gelişmekte olan piyasalar hisse senetlerine yatırım girmiyor. Yani bono tahvile çok iyi para giriyor. Onu Mehmet Şimşek balon sayesinde kaçırdık ama yani benim takip edebildiğim kadarıyla Çin'den çok büyük para kaçıyor. Ama diğer büyük gelişmekte olan ülkelere çok yani toplam gelişmekte olan ülkeler evrenine belki ayda 1-2 milyar dolar hisse senedi tarafına para giriyor. Bu önümüzdeki aylarda değişir Fed faiz indirirse.
Tam da onu sorayım o zaman.
Evet.
Fed faiz ne zaman ve ne kadar?
Bu sene 2 tane 25 bas puan faiz indirirse öper başıma koyarım. Gelecek sene eğer Trump kazanırsa hiç indiremez. Kamala Harris kazanırsa muhtemelen 3 tane daha indirir.
Son olarak Türkiye siyasetinden 2 tane kısa soru soracağım. Birincisi Erdoğan'ın Devlet Bahçeli'ye verdiği gül sepeti. 76 tane miydi?
Allah sevgilerini şey yapsın.
Daim etsin.
Aziz Nesin'in bir hikayesi vardı, kısa hikayesi. İki tane düşman devlet, ikisi de birbirlerine saldırıya hazırlanıyor. Bir tanesinin konuşmalarını naklediyor. Başkan ve yardımcısı neyse, kral ya da veziri. Ya diyor heriflere diyor, 3 aydır tebrik göndermedik, yanlış anlayacaklar, saldıracağımızı anlayacaklar, ne yapalım? Abi diyor, hıyar mahsulünün ihdas edişinin 9. ayı, onu kutlayalım diyor. Şimdi bir yandan her türlü normal bir insanın aklına gelmeyecek mizansenle laf sok, ayar ver. Sonra birisi ötekisi 76 tane gül uzatıyor. Hemen arkasından çıkıp şimdi yine birbirlerinin çukurunu kazıyor. Yani o iş bitmiş çoktan da çaresiz ve mutsuz bir evlilik olarak devam ediyor.
Uzatmak ilişki. Bir de Özgür Özel aday diyeyim dedi tekrarladı. Bir etki eder mi?
Ya eder tabii. Yani muhalefetin çok enteresan bir huyu var. Yani CHP hakkında olmayacak söylentiler çıkartıyorlar. Yok Kemal Kılıçdaroğlu geri gelecekmiş. Yok Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'i devirecekmiş. Yok parti içinde çok büyük kavgalar varmış. Yani her zaman parti içinde tartışmalar, anlaşmazlıklar olur ama bunlar hiçbiri doğru değil. Ya. Özgür Özel başkan olarak, parti başkan olarak kalacak. Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş da ikisinden biri anketler
siyasi koşullar.
Siyasi koşullar. Bir tek yalnız şey var bu konuda. Bir istisna olarak Murat Sabuncu'nun iki gün önce T24'te çıkan analizi vardı. Eğer CHP İmamoğlu'nun siyaset yasağı ile ilgili kararının onanacağı konusunda istihbarat alırsa o zaman parti başkanı yapabilir. Çünkü bütün dünyada ana muhalefet partisi başkanını siyasetten yasaklamanın meşruiyet açısından etkisi çok büyük olur diye o analize katılırım.
Evet, ben de mantıklı bir strateji.
Onun dışında yani partisini bu yere getirmiş başkanı kimse devirmez, hiçbir delege. İkincisi de şu anda yani Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel arasında olağan tartışmanın dışında bir kavga ya da ikilik olduğunu hiç düşünecek hiçbir örnek göremiyorum yani.
Tamamdır. Bu hafta bu kadar. Daha fazla düşman kazandınız bu hafta. Yorumlar kısmında herkesin yorumunu bekliyoruz. Lütfen eleştiği kadar pozitif şey de yazın. Mesela konut söktü şimdi. Herkes yazıyor. Konut ne oldu?
Ahmet Büyükduman abiye sorun. Benim söyleyecek hiçbir şeyim yok. Ben ondan azar içtikten sonra sustum artık. O anlatsın ne olduğunu.
Ahmet Bey size kitap imzaladı. Onu getirmeyi unuttum. Haftaya getirin.
Bir kere daha sor bu konuşmadan sonra. kitap
kalsın. Belki sayfada yürü. Gerçekten konu söktü. Onu başka haftaya konuşalım daha uzun. Çok teşekkür ederiz Zafer Bey. Çok sağ olun. Bu yazın son günü. 30 Ağustos. Zafer Bayram'ı tekrar kutluyoruz.
Bir kez daha Atatürk silah arkadaşlarına ve Kurtuluş Savaşı'nı kazanan Yüce Türk Milleti'ne, Yüce Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarına teşekkürlerimi sunuyorum.
Haftaya görüşmek üzere.